Ayrım 31.
Nitekim Rönesans getirdiği öteki yeniliklerin yanı sıra ulusal kişiliklerin de belirdiği, ulusların kendilerine göre bilinçlerini bağımsız kültür ve politika örgütleri olarak tarih sahnesinde göstermeye başladıkları bir dönemdir. Kendisini Roma İmparatorluğu'nun varisi sayan Orta Çağ Devleti, evrensel nitelikte bir devletti. Ayrı ayrı uluslar ve devletler kendisini Tanrı'nın yeryüzündeki bir kurumu sayan kutsal Roma İmparatorluğu'nun birer organı gibiydiler. Bu anlayışa devlet öğretisinde klasik anlatımını kazandıran Akinolu Thomas, devletin görevini yeryüzünde tanrısal devlet düzenini gerçekleştirmede bulur. Kilise devletin üstündedir. Çünkü kilise Tanrı'nın, devlet ise insanın meydana getirdiği bir kurumdur. İşte böyle düşünerek kökünü Tanrı'da bulan Orta Çağ Kilisesi kendisini bütün siyasi kurumların üstünde sayıyordu. Onun için Rönesans'ta uluslar kişiliklerinin bilincini duymaya başlayınca doğal olarak kiliseye karşı ayaklanmışlardır. Sonunda Orta Çağ Devleti'nin birlikli yapısını yıkıp yerine ulusal devletlerin çokluğunu koyacak olan bu gelişme, Rönesans'ın devlet ve hukuk felsefesinde teorik anlatışını bulmuştur. Rönesans'ın devlet felsefesi, Yeni Çağ devlet felsefesinin temelini kurmuştur. Günümüze değin gelmiş olan devlet anlayışlarının hemen hepsini Rönesans yüzyıllarında bulabiliriz. İnsanın kişiliği anlayışını getiren hümanizm gibi yeni devlet anlayışının da başlangıçları İtalya'dadır. İtalyan şehir devletlerinin çeşitliliği ve canlılığı içinde yalnız antik polisler yeniden dirilmemiş, antik devlet anlayışı da yeniden doğmuştur. Antik çağın devlet görüşünü Rönesans'ın eğilimleriyle birleştiren ilk düşünür Floransalı Niccolò Machiavelli'dir. Onun önemi yeni çağ tarihinin ana düşüncelerinden biri olan ulusal devlet idesinin temsilcisi olmasıdır. O zamanki İtalya'nın parçalanmış, yurttaşlarının birbirini düşmüş durumundan acı duyan Machiavelli, yurdunun kurtuluşunu güçlü ve birlikli bir ulusal devlet olarak ortaya çıkmasında bulur. Bu pratik kaygıyı çıkış noktası yapan Machiavelli, devletin ne olduğu üzerinde düşünüp, Hükümdar adlı yapıtında yeni çağın ilki diyebileceğimiz bir devlet felsefesi geliştirmiştir. Onun ideali, kuvveti dayanan ulusal devlettir. Bu arada bir hümanist olarak antik devleti, özellikle de güçlü ve fatih ruhlu Roma İmparatorluğunu hep ideal örnek olarak göz önünde bulundurur. Ama bu antik ideali ilk çağda bulunmayan Rönesans'ın getirmiş olduğu bir düşünceyle, ulusal devlet düşüncesiyle kaynaştırır. Ona göre bir devlet bir ulusa dayanıyorsa yeterli bir gücü var demektir. Devlet bu gücünü bu kökten almalı, karşısında ve üstünde kiliseyi bulmamalıdır. Hukuk da kiliseye bağlı olmaktan kurtarılmalı, din doğmalarından değil doğrudan doğruya devletin özünden türetilmelidir. Devletin başında bulunan, kimsenin göz önünde bulunduracağı biricik amaç, devleti yaşatmak ve gücünü boyuna artırmaktır. Devlet adamının bundan üstün bir ödevi olamaz. Bu amaca varmak için kullanılacak her araç da meşrudur. Din, ahlak, hukuk devlete bağlıdırlar. Devletin güçlü olması için gerekirse devlet adamı bunları da birer alet olarak kullanacaktır. Onun işinde başarılı olması için kendisine devletle bir duyması gerekir. Devlet adamı devletin gücüyle mutluluğunu kendi gücü, kendi mutluluğu olarak duymalıdır. Ahlak ve hukuk bağımsız değildirler. Devlet yüzünden vardırlar. Dolayısıyla devletin sınırları nerede bitiyorsa ahlak ve hukuk da orada sona erer. Devletlerin karşı karşıya bulundukları yerde de ancak savaş vardır. Machiavelli'nin bu anlayışında devletler hukukunun uluslar arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukukun elbette yeri yoktur. Machiavelli'nin devleti, Orta Çağ devleti gibi Tanrı'nın planında belli bir görevi yerine getirecek bir kurum değildir. İnsanların doğal gereksinimlerinin bir yaratmasıdır. Machiavelli'nin devletin meydana gelişini doğal bir nedene bağlaması, her alanda doğal nedenleri arayan Rönesans'ın görüşüne çok uygundur. Yalnız bu değil, onun Hristiyanlığın en yüksek erdem saydığı alçak gönüllülüğe, gözü tokluğa karşı Romalı örneğinde bulduğu güçlülüğe hayranlığı, ulusal devleti tarihi bir zorunluluk olarak kavraması, bunun gerçekleşmesi yolunda en büyük engel saydığı kiliseyi dünya işlerine karıştırmamak için yaptığı tutkulu savaşma, bütün bunlar hep Rönesans havası içinde yer alırlar. Aynı atmosferin yetiştirdiği bir başka ünlü hukuk ve devlet teoricisi de Fransız Jean Bodin'dir. Hümanist bir çevrede yetişen Bodin, devrin en önemli siyasi yazarlarından birisidir. Machiavelli güçlü ulusal devlet düşüncesinin filozofuydu. Bodin ise hükümdarlık, monarşi idesinin filozofudur. Machiavelli'nin İtalya'sı, kilisenin körüklediği siyasi entrikalar yüzünden parçalanmıştı. Bodin'in Fransa'sı ise mezhep kavgaları yüzünden bölünmüştür. Bir doğal din anlayışı ile bu çekişmelerin üstünde kalmayı deneyen Bodin, devlet felsefesinde de böyle düşünür. Devlet üzerine 6 kitap, Six Livres de la République adlı yapıtında, hükümet şekilleri üzerinde tarihi karşılaştırmalar yaparak aristokrasi ile demokrasinin iyi yönlerini bir araya getiren mutlak monarşinin en iyi devlet biçimi olduğu sonucuna varır. Mutlak hükümdarlık vicdan özgürlüğünü kabul eden, bütünün esenliğini en yüksek amaç bilen bir devlettir. Gücü sınırsız olan hükümdar ancak ahlak ve doğal hukukun yasalarına bağlıdır ve kendini Tanrı'ya karşı sorumlu sayar. Devlet, otorite ve akıl ile düzenlenmiş olan bir aileler birliğidir. Devletin özel ayrımı, yani devleti yapan özellik, egemenliktir. Egemenlik hiçbir şekilde bölünemez, başkasına aktarılamaz, hiçbir şeyle sınırlanamaz. Sağlam, esen bir devlet, egemenliğini mutlaka kesin olarak belirtmiş olandır. Biçimi ne olursa olsun. Egemenliğin böylesine kesin olarak belirtilmesi, Bodin'in devlet anlayışının karakteristik çizgisidir. Bodin'in bu anlayışı ilk bakışta Machiavelli'nin hiçbir sınırla bağlı olmayan, güce dayanan devletine benzeyebilir. Gerçi Machiavelli de, Bodin de içinde bulundukları ezginliğin önüne ancak güçlü bir birlik ile geçilebileceğine inanırlar. Bu yüzden ikisi de devletin güçlü olmasını yüksek bir değer sayarlar. Bütün gücü devletin elinde toplamak istemeleri de kiliseyi bir kudret etkeni olmaktan çıkarmak içindir. Ama Bodin'in öğretisinde Machiavelli'den ayrılarak hukuka başlı başına bir yer vermek eğilimi de vardır. Çünkü ona göre devletin başında bulunan ve mutlak olarak egemen olan kimse ya da kimseler ahlak ve doğal hukuk yasalarına itaatle yükümlüdürler. Böylece ahlak ile doğal hukuk devletin egemenliğinin sınırlarını çizmektedirler. Oysa Machiavelli de hukuk devlete bağlıydı ve devletin bittiği yerde hukuk da bitiyordu. Rönesans içinde ilerleyip de bu çağın sonlarına vardığımızda doğal hukuku devletin temeli yapan bir düşünür ile Hollandalı Hugo Grotius 1583-1645 ile karşı karşıyayızdır. Machiavelli ile Bodin, yurtlarının dağınık ve karışık bir döneminde yaşamışlardı. Grotius ise tersine, ulusal birliğini kurmak, bağımsızlığını elde etmek yoluna girmiş, zengin sömürgeler edinmiş, büyük bir kalkınma içindeki Hollanda'da yaşamıştır. Grotius, Savaş ve Barış Hukuku Üzerine adındaki hukuk felsefesinde çığır açmış olan yapıtında, Stoa felsefesinden gelen bir anlayışla pozitif, konulmuş hukuk ile doğal hukuk arasında bir ayırma yapar. Pozitif hukuk, insanın kendisinin tarih içinde şu ya da bu nedenle isteyerek koymuş ve kurmuş olduğu hukuktur. Bu hukuk ancak tarihi olarak konmuş olduğu yerin, zamanın ve durumun koşullarını bilmekle anlaşılır ve kavranılır. Doğal hukuk ise insanın akıllı özünde yerleşik olan, dolayısıyla tarih içinde değişmeyen, her türlü pozitif hukuktan önce ve üstün olan bir hukuktur ve aklın bir buyruğu olduğu için ancak felsefe ile kavranabilir. Orta çağ düzeninin çözülmesiyle kendine yeni bir hayat düzeni arayan yeni çağ, Grotius'un antik düşünceler arasından devşirip canlandırdığı bu doğal hukuk anlayışında kendisine günümüze kadar ayrılmayacağı sağlam bir temel bulacaktır. Nitekim Fransız devriminin insan hakları bildirisi, Birleşmiş Milletler'in insan hakları doktrini hep bu temelden besleneceklerdir. Gratius'un devlet felsefesini ağırlık merkezi olarak aldığı ve günümüze kadar belli bir devlet ve hak anlayışına temel olan doğal hukuk kavramı, belli bir takım hakların insanın doğasında bulunduğunu kabul eder. Kökü Stoa'ya dayanan bu görüşte doğa, akıl da demektir. Naturo eşittir ratio. Bu haklar insan doğası gibi her yerde, her dönemde aynıdırlar. Her insanda, her toplumda birdirler. Tarih içinde baskı altında bulunmuşlar ama hiçbir zaman büsbütün ortadan kaldırılamamışlardır. Bu haklar değişmezdir. Tanrı bile istese onları değiştiremez. Tıpkı 2 ile 2'nin 4 olmasının değişmeyeceği gibi. Ancak doğal hukuk kendisini gerçekleştirebilmek için reel bir güce, devlet gücüne muhtaçtır. Dolayısıyla devlet kendisinden önce ve varoluşunun nedeni olan hukuku korumak ile yükümlüdür. Devlet hukukun koruyucusu ve inancısıdır, garantisidir. Gratius da Machiavelli'nin tersine olarak hukuku yaratan devlet değil, devleti yaratan hukuktur. Yine antik çağda önce sofistlerde sonra epikureizmde bulduğumuz bir görüşü ele alan Gratius, devleti bir sözleşmeden türetir. Toplumlaşma insanın yine akıllı doğasında barınan bir gereksinmedir. Gerek bu gereksinmeden meydana gelen toplumu, gerekse kendi yararlarını korumak için insanlar aralarında sözleşip kendi istekleriyle birleşmişlerdir. İnsanın ilk ve en asli hakkı malı mülkü üzerindeki hakkıdır. Devlet de mülkiyet ile ve mülkiyetin korunması zorunluluğu ile ortaya çıkmıştır. Gratius insanın yaşama hakkını da bu en doğal hakkını bile yine mülkiyet kavramı içine yerleştirir. Vücudu insanın dünyayı birlikte getirdiği ilk mülküdür. Köleliği de yine bu kavramla haklı göstermeye çalışır. Savaşta esir olan bir kimse hayatını kurtarmaya karşılık olarak vücudunu satabilir. Bunu yapabilir çünkü vücudu onun bir mülküdür. O da her mülk gibi satılabilir, başkasına aktarılabilir. Doğal hukuk, insanın doğuştan getirdiği haklar olduğu için Machiavelli'de olduğu gibi devletin sınırlarında durup kalmaz. Bu sınırı aşarak ayrı ayrı devletlerin aralarındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk da olur. Yalnız tek bir devletin içinde değil, bütün devletler arasında geçerli olan bir hukukta bir devletler hukuku da vardır. Devletler hukuku, Gratius'un üzerinde durduğu başlıca konudur. Ana yapıtı olan savaş ve barış hukukunun amacı, devletler hukukunu temellendirmektir. Burada devletler hukuku da yine doğal hukuka dayanılarak geliştirilir. Gratius, yeni çağ devletler hukukunun babasıdır. Gratius'un öğretisinde çıkış noktası ve temel varlık tek kişidir, bireydir. Bireye doğanın sağlamış olduğu, insan eliyle meydana gelmiş olan her türlü düzenin üstünde olan haklara dokunulamaz. Bunlar hiçbir kaygıya feda edilemez. Örneğin Machiavelli'nin başlıca kaygısı güçlü bir ulusal devlet kurmaktı. Bu gibi kaygılar karşısında doğal haklar ya büsbütün ortadan kalkar ya da hiç olmazsa kısıntıya uğrarlar. Oysa Gratius'a göre yeni bir devlet düzeni kurarken doğal haklar sarsılmaz ve sınırlanmaz bir temel olarak alınmalıdır. Onun bu düşüncesi de liberalizmin ana kaynağıdır. Demokrat devlet düşüncesinin de köklerini yine Rönesans'ta bulabiliriz. Bu devlet anlayışını Rönesans'ta ileri süren düşünürlere monarşomaşlar denilmiştir. Adlarından da anlaşılacağı gibi bunlar tek kişinin tek başına egemen, monarş olmasını istemeyen, buna karşı savaşan kimselerdir. Devlet başkanının yeri ve yetkisi sorunu bunlar için çıkış noktasıdır. Machiavelli'de devlet başkanı, prens, hükümdar, devletin kendisiyle kaynaşmıştı. Devletin başında bulunan kimse devlet benim diyebilmelidir. Dolayısıyla da hükümdar halkın hiçbir sınır ve bağ tanımayan efendisidir. Oysa monarşomaşlara göre devletin başındaki halkın efendisi değil, sadece bir görevlisidir. Asıl egemen olan halktır. Hükümdar ancak halk adına ve yerine eylemde bulunabilir. O, bir takım sınır ve bağlarla devleti yönetmek için halk tarafından görevlendirilmiş olan bir kimsedir. Bu görevin ne olduğunu ve sınırını da halkın istencinden doğmuş olan yasa belirler. Devlet başkanı yasanın üstünde değil, altındadır. Yasa onun istencine bir sınır çizer. O, bu sınırı aşmaya kalkışırsa halk da ona karşı ayaklanabilir. Monarşomaşlar, Rönesans'ta bir düşünürler topluluğunun adıdır. Bunlardan yalnız birisinin, bir Alman olan Johannes Althusius'un 1557-1638 düşüncelerini kısaca görelim. Halkın yüceliğini ilk olarak ileri sürüp halk egemenliği düşüncesini ilk kesin formülünü kazandıran Althusius'tur. Demokrat devlet anlayışını sonra 18. yüzyılda klasik biçimini verecek olan Jean-Jacques Rousseau'nun Althusius'a çok şey borçlu olduğu sanılmaktadır. Baudin gibi Althusius da egemenlik kavramını devlet öğretisine çıkış noktası ve temel olarak alır. Egemenlik bir bütündür, bölünemez, parçalanamaz, bir başkasına aktarılamaz. Ancak Baudin egemenliğin tek kişinin, monarş, elinde bulunmasını daha doğru buluyordu. Ona göre en iyi devlet biçimi monarşidir. Althusius'a göre ise egemenlik ancak halkın elinde bulunabilir. Çünkü doğrudan doğruya halktan çıkmıştır ve yalnız onundur. Çünkü devlet bir sözleşmeden doğmuştur. Dolayısıyla da egemenlik devleti kuranların yani halkın hakkıdır. Halk kendini parlamento ile temsil ettirir. Parlamentonun yetkileri hiçbir şekilde ortadan kaldırılamaz. Devlet erkini yürütenler egemen bütüne, halka bağlıdırlar. Bu sonuçta akıl ve tarihten çıkar. Akıldan çıkar demekle doğal hukuka dayandığını gördüğümüz Althusius, doğal hukuk düşüncesini halk egemenliği yönünden tamamlayan düşünürlerden biridir. Sosyalist devlet anlayışının da başlangıçları yine Rönesans'tadır. Ancak bu anlayışa Rönesans'ta bilimsel bir inceleme ve araştırma olarak değil de romanlaştırılmış ideal devlet görüşü bir ütopya olarak rastlarız. Bu sosyalist nitelikteki siyasi romanlardan ilkini İngiliz Thomas Morris 1478-1535 yazmıştır. Thomas Morris yalnız bir yazar değil, bakan olmuş bir devlet adamı da. Dürüst ve karakterli muhalefetini sonunda ölümüyle ödemiştir. 1535 yılında kafası kesilerek idam edilmiştir. Thomas Morris'ün 1516 yılında yayımladığı Ütopya adlı romanı basbayağı bir roman değil, burada ideal bir devlet düzeni geliştirilmektedir. Rönesans'ın öteki devlet ütopyalarında olduğu gibi Thomas Morris için de giriştiği işte örnek Platon'un Devlet adlı diyaloğudur. Bu yapıtında Platon kendine göre ideal bildiği bir devletin tablosunu çizmişti. Onu ideal devletinde yalnız yöneticiler ilgilendirir. Devletin esenlik ve sağlamlığı için bunların nasıl olmaları, bunun için de nasıl eğitilmeleri gerektiğini gösterir. Bu arada halk tabakası ile pek ilgilenmez. Halka düşen devletin maddi gereksinimlerini sağlamak için çalışmak ve yöneticilere itaat etmektir. Yöneticiler ise çok sıkı bir eğitimden geçirilerek elenirler. Bunlar her türlü bencil kaygıdan uzak bulunacaklar, kendilerini tamamıyla bütüne ve devlete vereceklerdir. Bunu sağlamak için de Platon, yöneticilerin aile ve mülkleri olmasını yasak eder. Onlar her şeyin ortaklaşa olduğu bir düzen ve disiplin içinde yaşayacaklardır. İşte Thomas Morris'ün romanında anlattığı ideal devlet içinde Platon'un bu son anlayışı bir ölçüdür. Ancak Platon'un yalnız yöneticiler için tasarladığı yaşama biçimini Thomas Morris ideal devletinin bütün yurttaşlarına yayar. Ütopya'da Thomas Morris önce İngiltere'nin o zamanki sosyal durumunu eleştirmeye girişir. Ona göre o günlerdeki İngiltere'nin en kötü yönü mal ve mülkün sayıca az, zengin, işsiz, güçsüz bir sınıfın elinde toplanmış olmasıdır. Bu yüzden halkın büyük kısmı hem maddi hem de ahlaki bir yoksulluk içine düşmüştü. Gerçi ahlakça düşüklüğü önlemek için ağır cezalar konmuştur ama durumun ağırlığı karşısında bütün bunların hiçbir yararı olmamıştır. Bu durumdan kurtulmanın biricik yolu Thomas Morris'e göre özel mülkiyetin kaldırılmasıdır. Çünkü nerede özel mülkiyet varsa orada sosyal adaletin sözü olamaz. Bütünün mutluluğunu gerçekleştirmenin tek çaresi eşitlik ilkesini kullanmaktır. Mal ve mülkün tek kişilerde olduğu, mülkiyetin tek kişi için bir hak sayıldığı yerlerde de eşitlik ilkesi uygulanamaz. Demek ki dünya nimetlerini insanlar arasında adilce ve eşitçe bölerek bütünün mutluluğunu sağlamak için her şeyden önce özel mülkiyetin kaldırılması gerekmektedir. İşte bu ideal durum sözde Ütopya adlı bir adada bulunan devlette gerçekleşmiştir. Ütopya devleti mülkiyet ortaklığına dayanır. Burada para yoktur. Bunun yerine düzenli bir eşya değiş tokuşu vardır. Ama özel mülkiyetin yasak olduğu bu adada aileler vardır. Bunlara gereksinimleri parasız olarak dağıtılır. Ütopya adasındaki her türlü örgüt ilk önce toplum ile bireyin gereksinimlerini karşılamayı göz önünde bulundururlar. Sonra da herkese ruhunu olgunlaştırmak, sanat ve bilimle uğraşmak için gereken boş zamanı sağlamaya çalışılır. Bunun olabilmesi için de bu adanın insanları günde ancak 6 saat çalışırlar. Ağır işlerde savaş esirlerinden ya da ölüm cezasına çarptırılmış suçlulardan devşirilmiş köleler kullanılır. Ütopya devletinin yöneticileri tıpkı Platon'da olduğu gibi sıkı bir eleme ve eğitimden geçerek yetiştirilir. Thomas Morris'ün hem realist bir görüşle hem de ütopik bir radikalizm ile yazılmış olan bu yapıtının modern devlet teorileri üzerinde büyük bir etkisi olmuştur.